Gönül Sohbetleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programı Ali Gül'den hazırlıyor. Yapımcımız Nilgün Yıldırım. Teknik Masa'da Burak Hararoğlu. Sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Ve her hafta olduğu gibi değerli hocamız Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gül'den'le birlikteyiz. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkür ediyorum.
Evet hocam, geçen hafta eğitim konusunu konuşmuştuk. Bu hafta da istedik ki devam edelim. Çünkü evet, bitirememiştik.
Doğru. Eğitim aslında tabii bizim en köklü faaliyetimiz. Aslında böyle bir iki sohbetle konuşulup kapatılacak bir mesele değil aslında. Hayattaki bütün yapıp etmelerimiz aslında bir bilgi sahibi olma, tanıma, kaynaşma, bilme, tanınma zemininde gidiyor. Geçen haftaki sohbette de işaret ettiğimiz gibi zaten insanoğlunun yeryüzünde diğer mahlukatla beraber varoluşunun temeli bir bilinmeye dayanıyor. Hani Cenab-ı Hak bir kutsi hadiste işaret ederek ifade etmiştik. Ben gizli bir hazineyim, bilinmek istedim. Bu bilinmeyi insanlarla sağladı, bu bilinmeyi cinlerle sağladı, bu bilinmeyi melekût âlemindeki meleklerle sağladı ve yaratılan diğer mahlukatla sağladı. Mahlukat bilindikçe yaratılana doğru bir seyir, insan kendisini keşfedip kendisini tanımaya başladıkça ki Yunus Emre'nin malumunuz ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen bu nece okumaktır diyor. Yani burada meselenin kendimizi bilmeye doğru bir seyir, bu kendimizi bilmenin de aslında bizi yaratana doğru bir yolculuk olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu işaretlerini de yine geçenki sohbetimizde kısmen vurguladığımız, aslında mahlukatın sürekli bir yazgı halinde, bir yazma zemininde, bir varlık halinde olduklarını, bu yazmanın da okumak üzere o yazılanları okuma görevinin de insana verildiğini işaret etmiştik. Çünkü her an bir şeyler var oluyor, yok oluyor. Var olanlar üzerinde onu keşfetme, bilme, tanıma, onun özüne doğru ilerleme kabiliyeti de insana verilmiş. Şu anda biz bütün keşiflerimizi, bütün bilgi üzerindeki tüm araştırmaları bu zeminde yapıyoruz. Fakat burada şöyle bir durumla da karşılaşıyoruz. Nedir o? Eğer siz keşfettiklerinizi, bulduklarınızı, ilimde, teknolojide, eğitimde aldığınız mesafeleri yine Kur'an'ın bizim dikkatimize sunduğu Rabbinin adıyla oku. Yani bu bilgiyi, bu bilmeyi Allah'a doğru yönelterek yap. Bir kaynaşma, bilme, sevilme ve sevişme aracına döndür deniyor. Eğer bu araçtan koparırsak o zaman işte bugünkü yaşadığımız zeminle karşılaşıyoruz. Keşfedilenler, bulunanlar, icat edilen şeyler insanın saadetine, insanın yaratıcıyı bilmesine doğru bir yolculuktan çok birbirinin üzerine bir tahakküm kurma, yok etme araçlarına doğru dönüşebiliyor. Yani işte bugün çok güzel silahlar keşfediliyor, çok güzel araçlar keşfediliyor. İnsan hayatını kolaylaştırdığını düşündüğümüz çok güzel icatlar, keşifler var. Ama bir taraftan insanı tüketiyor. En basiti elimizin altındaki telefon yerli yerinde kullanılmamaya başladığında insanın yeryüzündeki en önemli değeri olan zamanını en kötü şekilde tüketeceği bir araca dönüşüveriyor. İşte silah keşfi yapıyorsunuz. Keşfettiğiniz silahlar eğer bir tanınma, bir bilme ve kendinizi emniyete alıp orada durabilme zeminini yakalayamadıysanız başkalarını yok etme aracına dönüşüveriyor. Bugün dünyasında yaşadıklarımız bunlar. Dolayısıyla bu öteden beri hep tartışılmış hususlar. O yüzden Kur'an-ı Kerim burada 3 noktadan bu hususu dikkatimize sunuyor. 1- Bilinenin mutlaka bilgiye dönüşen şeyin hayata tatbiki, uygulanması. Çünkü ilim amel bütünlüğü bu anlamda önem arz ediyor. Kur'an şöyle bir benzetme yapıyor. Kitap yüklü merkep, affedersiniz, benzetmesi yapıyor
evet,
Kur'an.
Yani
bu çok önemli. Yani siz şimdi şuursuz bir varlığa bütün kitapları üstüne yükleseniz de taşır.
Evet.
Sırtında götürüyordur. Ama o sırtındaki hazineden haberdar değil. Niye? O hazineyi hayata dökecek yetisi, kabiliyeti, özelliği yok onun. Ama bu özellik bizde var. Bu özellik bizde olduğu halde sahip olduğumuz bilgiler bizde bir değişime, bir dönüşüme, bir kaynaşmaya, bir bilişmeye, yaratanı tanımaya, kendimizi tanımaya, birbirimizi tanımaya dönük bir seyre ve yolculuğa doğru bizi götürmüyorsa işte o zaman sıkıntılar başlıyor. Ta Hazreti Peygamber sonrası aslında şu tartışma yapılmış. Nedir o? İlim mi daha değerlidir, mal mı daha değerlidir diye bir tartışma çıkmış Basra'da. Basra halkı ikiye bölünmüş. Bir bölümü demiş ki bilgi peşinde koşmak daha iyidir, daha doğrudur. Bir bölü demiş ki hayır ya, mal kazanalım, dünyalık elde edelim. O bize refah sunuyor, mutluluk sunuyor demişler. Ve bu tartışma ihtilafa dönüşünce içlerinden birisini hakem seçmişler. Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu İbn Abbas var. Hazreti Peygamber'in ilmini artması konusunda dua ettiği şahsiyetlerden biridir. Allah'ım bunu ilimde fakih kıl dediği bir şahsiyettir İbn Abbas. İbn Abbas henüz hayattadır. Allah Resulü vefat etmiş, sahabelerin büyük bölümü vefat etmiştir ama artık İslam coğrafyası da yavaşça genişlemiş. İşte Basra'da çıkmış bu tartışma. Kalkıp İbn Abbas'a gelmiş bu hakem seçilen şahıs. Suali ona yöneltmiş. Ey Allah Resulü'nün sahabesi Basra halkı ihtilafa düştüler. İlim mi daha değerlidir, mal mı daha değerlidir? Tabii ondan alacakları cevap belli. İlim değerlidir. Demiş ki yani şimdi siz bu cevabı verdiniz ama halk benden delil isterse ne diyeyim ona? Yani ilimin değerli olmasının işaretini, ölçüsünü ne olarak sunayım ben onlara? Dedikten sonra İbn Abbas onlara şu ölçekte bir cevap verir. Der ki ilim peygamberlerin mirasıdır. Mal ise Karunların, Firavunların mirasıdır. Yani peygamberler Allah'ın yoluna davet edenler, insanları iyiliğe, güzelliğe, hayra, huzura, yardımlaşmaya, birbirleriyle bağını koparmamaya davet eden peygamberler, insanları ilme çağırmışlardır, mala değil der. Ve dolayısıyla ilmi, bilgi sahibi olmayı, eğitimli olmayı peygamberlerin bir mirası olarak tanımlamıştır. Hazreti Peygamber de zaten biliyoruz ki ben muallim olarak gönderildim diye bir sözü vardır Efendimizin. Hakikaten Hazreti Peygamber çok ümmi bir peygamber olduğu halde çok iyi bir muallimlik yapmıştır. Yani düşünün ki 10 yıllık, 12 yıllık bir Mekke hayatı, 10 yıllık bir Medine hayatı vardır. En çetrefilli, en sıkıntılı dönemde insanların arasında onları ıslaha dönük bir faaliyet yürütmüştür. En yakınındaki insanlar bile öf deme noktasında bir incinmeyi dillerinden dışarı yansıtmamışlardır. Bu çok ciddi bir öğretmenliktir, çok ciddi bir öğreticiliktir. Bugün biz gerek çocuklar nezdinde gerek öğretmenler nezdinde ne tür vahşetlere şahit oluyoruz. Bir bakıyorsun bir öğretmen bir çocuğu dövüyor, bir yerini incitiyor. Bir bakıyorsun öğrenciler kalkıyorlar, öğretmenlerini dövüyorlar. Yani iki taraflı, bu tek taraflı zikretmek doğru olmaz. Elbette eğitimin, terbiyenin içerisinde tekdir, uyarı, nasihat vardır. Ama bunun ölçüsünü tutturma anlamında yeri gelmişken vurguluyoruz. Hazreti Peygamber bu anlamda hakikaten çok iyi bir muallimlik yapmıştır. Ve İbn Abbas diyor ki ilim peygamberlerin mirasıdır. Başka, ilim seni korur. Yani sen bir alanda bilgi sahibi olduysan bilgi seni yüceltir ve bulunduğun alanda seni korumaya başlar. Oysa ki malı sen korumak zorundasın.
Evet.
Yani mal artmaya başlayınca endişe başlar. Evet. Ya banka aklına gelir ya kasa aklına gelir. Kasaya korsun hala kasayla beraber çalacaklar mı diye endişe etmeye başlarsın. Onu akara dönüştürürsün. Birisi gasp edecek elimden alacak diye mi korkmaya başlarsın? Yani her halükarda dünyalık atmaya başladığı andan itibaren koruma korkusu, dürtüsü ve endişesi yükselmeye başlar. Mal arttıkça bu tavan yapmaya başlar. Ve nitekim bu anlamda malı belli bir limitin üstüne çıkanlar ya koruma tutmaya başlarlar ya işte kilit üstüne kilit, kasa üstüne kasa icat etmeye başlarlar. Ama ona rağmen, bütün önlemlere rağmen elindeki malı da yerli yerinde korudukları söylenemez. Yine de malı koruma ömrün sonuna kadar onlara galip gelen bir dürtüye dönüşür.
Bir uğraş hocam. İlimle de uğraşamaz böyle insanlar değil mi?
Tabii ki. Yani şimdi ikisini beraber götürelim dediğinizde mal ancak şurada koruyuculuğa dönüşüyor. Burada bir istisna yapmak lazım. Burada hani dünyalı kötüler, dünyalık değil olmasın zemininde bir vurgu yapmıyoruz. Siz ilmin peşinde koştuğunuzda, ilmi elde ettiğinizde zaten mal doğal olarak onun peşinden gelecektir. Bizatihi ilim güçtür. İlim bizatihi değerdir. Bilgi bizatihi satın alınması çok ağır olan bir şeydir. Yani düşünün ki siz küçük bir bilgisayar çipine koskoca dönümlerce tarlanın ürününü ortaya çıkarsanız o çipi satın alamazsınız. Yani bir ufakçık çipe milyonlar veriyorsunuz, satın alıyorsunuz. O milyonları kazanmak için siz bir ömür veriyorsunuz. Yani dolayısıyla o çip örneğinden hareketle bu ilmi temsil eden bir noktadan vurgu yapmak istiyorum. Tabii burada da o çipi de keşfettiğiniz çipi, keşfettiğiniz silahı, keşfettiğiniz sair bugünün dünyasında güç unsurlarına dönüşen bilgiden ürüne doğru evşirilen şeyler eğer Allah'la irtibat koparılarak elde edilmişse, başta da vurguladık, İnsanoğlunun huzuruna değil huzursuzluğuna doğru dönüşüm sağlıyor. Yani çok iyi silah üretiyorsunuz, çok iyi uçak üretiyorsunuz, çok iyi işte denizaltılar elde ediyorsunuz ya da teknolojik anlamda yapay zekalar şunlar bunlar keşfediyorsunuz. Bu keşfettikleriniz, keşfiniz birbirinizi ve yaratıcıyı tanımaya doğru bir yolculuk değil, ötekinin üstünde kurduğunuz bir tahakküme, bir ezme aracına doğru dönüşüyor. İşte tehlike burada. Yani Kur'an'ın oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani Allah'tan koparak yapma bunu. Allah'ı dikkate al, yaratanı dikkate al, onu hesaba kat uyarısı burada belki çok önemli, dikkate alınması gereken bu uyarı. Onun için ilim zaten peygamberlerin mirası, o mirasın kötü kullanılmaması gerekiyor. Peygamberlerin davetine ve çağrısına uygun kullanılması.
Yani bir de faydasız ilim.
Yani işte sığınılması meselesi. İşte o ilmi faydadan uzaklaştırmaya başladığınız an, o zaman Allah'a doğru tekrar yönelip sığınmanız gerekiyor. Evet. Oraya kendinizi bir korunak olarak yöneltmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ilim seni korur, sen malı korumak zorunda kalırsın der İbn Abbas. Başka, Allah ilmi sevdiklerine verir, malı ise istediğine verir. Hatta çoğunlukla sevmediklerine dağıtır malı. Dünyada ve insanlık tarihi göstermiştir ki malla aşırı birikinti yapanlar Allah'ın sevdiği zemindeki insanlar olmamışlardır. Çünkü malı bugünün dünyasında da böyledir. Yani emtiayı elinde tutanlar dünyayı yönetenler durumundadır. Ve bunlar aynı zamanda da bilgiyi satın almış durumdadırlar. Acı olan budur. Yani malı, parayı, gücü elinde tutanlar, bu anlamda gücü elinde tutanlar bilgiyi de satın alıp tahakkümlerinin altına indirmiş durumdadırlar. Bilgi onları düzeltmek, ıslah etmek özelliğini kaybetmiş durumdadır. Bu niye böyledir? İşte dediğimiz gibi bilgiyi, keşfi ortaya koyanlar da bu koydukları keşifleri yaratıcıya doğru bir ulaşma, yaratıcının var ettiği varlığa, onun künhüne erip yaratana doğru bir yolculuk yapma yerine dünyada bir güç aracına doğru dönüştürülmüş olmasından kaynaklanıyor. Üçüncü olarak diyor ki İbn Abbas, daha doğrusu dördüncü olarak, ilim kullandıkça artar, mal kullandıkça azalır. Bir istisnası var. Malı eğer Allah'ın harcı dediği yerde harcıyorsan artıyor.
Evet.
Tek istisna alanı bu. Onun dışında mal harcandıkça azalmaya başlıyor. Bir babanın bir ömür boyu biriktirdiğini bir evlat eline geçtiği an bir senede tüketip geçiveriyor. Ya da hiç alın teri olmadan kazanılmış bir para, bir milli piyangodan çıkmış şu kadar milyon lira, onu kazananın elinde o parayı çalışsa belki onlarca yıl çalışarak biriktirecek, bir ömür verecek o miktara. Ama bir ömür vererek biriktirebileceği miktar piyangodan çıktığı an bir senede tüketiyor, yok ediyor, geçiyor. Yerli yerinde kullanmamışsa Allah'ın, ki onun yerli yerinde kullanılması mümkün değil. Kazanma şekli zaten Allah'ın uygun görmediği, hoş görmediği bir zeminde kazanılmış bir para. Velev ki meşru zeminde kazanılsa bile harcanma usulü olarak Allah'ın insana yakıştırdığı zeminde harcanmamışsa o zaman yine zaten kolayca harcanıp geçiveriyor. Miras yedi dediğimiz tabirde bu tabiri niye kullandığımızı düşünürsek bu tespit daha iyi anlaşılacaktır. İlim sahibi ölse de anılır diyor İbn Abbas, mal sahibi öldükten sonra asla anılmaz. Sadece şunlar anılıyor. Kötü örnek olarak verme söz konusu olduğunda mal sahibi hatırlanıyor. Mesela Karun diyoruz.
Evet.
Mesela Firavun diyoruz. Mesela şu kadar mala sahip olmuş falanca zalimler diyoruz. Güç sahipleri. Şimdi bugün dünyasında karteller deniyor mesela. Kartel diye bir tabiri hiç kimse olumlu anlamda kullanmıyor. Yani ister inançlı olsun ister inançsız olsun şu sokağa çıkın. Sorun kartel tabiri ne anlama geliyor diye. Kartelden kastedilen nedir? Parayı, malı, gücü elinde tutanlar için kullanıyoruz bunu. Bu tabiri kullanırken kimse olumlu anlamda kullanmıyor. Niye? Çünkü eğer bu gücü elinde bulunduranlar bunu insanlığın hayrına kullanabilselerdi o zaman olumlu yönde kullanılacaktı. Mesela bir Ebu Bekir düşünün. O günün dünyasında Hazreti Peygamber'in arkadaşlarından birisi Mekke'nin kendi dar alanında en zenginlerinden birisi. Ama Hazreti Peygamber'in arkadaşı olduğu zeminden sonra vefatı öncesi elinde kalanın tamamını tasadduk eden birisi. Tamamını dağıtan. Geriye hiçbir şey bırakmadan. Şimdi burada mala ne yönde sahip olmalıyız? İlim, sahip olduğumuz ilim bizim malla ne tür bir irtibata doğru sevk etmeli? Bilgi. Buradaki tabi temel bilgi Allah'a doğru yönelen bilgi. Allah'ın mahlukatını keşfe ve Allah'ı bulmaya dönük bilgiden bahsediyoruz. Böyle bir zemini var. Başka, bu da çok önemli. Mal sahibi diyor, nerede kazanıp nerede harcadığında mutlaka hesaba çekilecektir. Yani mal sahibinin bir de hesap verme durumu vardır. Ama ilim sahibinin hesap verme durumu değil, aksine... İlim sahibi ilmini kullandıkça zenginlik, huzur, Allah katında bir derece elde etmektedir.
Ama o da iyi yönde kullanmazsa o da bir...
Elbette. Anladım. Yani eğer bilgiyi siz başta işaret ettiğimiz gibi ıslah yönünde değil de ifsat yönünde kullanmaya başlarsanız o zaman bilgi zaten malla eşitlenmiş zemine doğru çekmiş oluyoruz. O da mallardan birisine dönüşüyor. Niye mal?
İlim olmaktan
çünkü,
çıkıyor.
Çünkü ilmin adresi bilinmektir, bilmektir. Hani başta bir önceki konuşmamızda da işaret etmiştik, yeri gelmişken hatırlatalım. Dedik ki ilk yaratılan kalemdir varlık içerisinde. Bu çok önemli bir ölçüdür. Ve ilk yaratılan kalem olmazdan önce varlığın yaratılma zemini bilgidir, bilinme meselesidir. Birinci bilinme meselesi. İlk yaratılan kalem insana, mahlukata verilen ilk emir, yani Müslümanlar nezdinde baktığımızda Hazreti Adem'e ilk verilen emir bugün elimizde olmadığı için biz Kur'an'daki emirden hareketle bunu söyleyelim. İnsana verilen ilk emir de oku. Şimdi bu üçünü yan yana getirdiğinizde mesele aslında ve bu okumanın da Allah'ın adıyla beraber yapılacak olmasını da ölçü olarak aldığımızda aslında bilgi meselesinin bizi geldiğimiz yere doğru sevk eden bir yol ve yöntem önerdiğini anlamış oluyoruz. O nedir? Hani aramızdan birisi vefat edince diyoruz ya İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ne demek bunun manası? Allah'tan geldik. Allah'a doğru gidiyoruz. Allah'tan kim geldi? Şu bedenimiz değil. Bizim ruhumuz geldi. Çünkü Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i yaratma iradesi sonrası bu iradeyi tecelli ettirirken ve nefaktu fihi min ruhi diyor. Biz Adem'e ruhumdan üfledim diyor Cenab-ı Hak. Allah'tan üflenmiş o ruh hepimizde var. Bizde var, bizden sonraki geleceklerde insanlar da var, kıyamete kadar var. Yani insan olarak yeryüzüne teşrif eden her varlık Allah'tan bir parçayla, Allah'a geri döndüreceği bir parçayla geliyor. Dolayısıyla biz o parçaya sadakati ilimle elde ediyoruz. İlim yolculuğu bizde böyle bir bilmeye, tanımaya, geldiğimiz yeri kavramaya doğru bir elimizdeki en önemli araçlardan birisi. Onun için oku emri var, onun için eğitim var, onun için bilgilenme var. Burada şu soruyu da kendimize zaman zaman sormamız gerekiyor. Yani bugün dünyasında bilgi yarışı çok önemli bir yarış. İşte hepimiz çocuklarımızı Ta ana sınıfından itibaren bir eğitim sürecine tabi kılıyoruz. Eğitimin her kademesinde en iyi okul okumasını istiyoruz. En iyi meslekleri elde etsin istiyoruz. En kar getiren, en belki emeksiz alanlarda istihdam olsun istiyoruz. Düşüncelerimiz bu. Ama bu düşüncelerimizin bir kenarında bütün bu hedeflerimiz bu çocuğu Allah'ın bir emaneti olarak düşünüp tekrar Allah'a saf olarak teslim olmasını, dönmesini sağlayacak bir beklentimiz, hedefimiz var mı? İşte bu hedefi zaman zaman kendimizde sorgulamamız
Hocam,
gerekiyor.
Hocam, burada hemen bir şey söylemek istiyorum. Geçen hafta da bahsetmiştik, ilk ayet geldiğinde hani oku ayeti.
Oku.
Yani Hazreti Peygamber'in peygambere yazılı bir metin verilmedi.
Verilmedi.
Yani okunması istenen aslında mevcut içinde
mahlukat,
bulunduğu sistemi oku.
Hayat.
Nasıl
hayat
bir hayatın içindesin?
Varlık nedir? Evet. Niçin yaratıldı? Hani Kur'an-ı Kerim ayetlerinde deniyor ya, kafanı kaldır bir göğe bak, deveye bak, dağlara bak. Yani bunlardan bazı örneklere Kur'an zaten dikkat çekiyor. Güneşin nasıl doğduğunu görmez misin? Vadduha diyor. İşte güneşin doğuşuna yemin
yani
ediyor
Cenab-ı Hak. Yani burada tefekkür de çok
bu
önemli.
Bu tabii tefekkür.
Değil mi
yani
hocam? Yani
o varlığın gerisini, o varlığın gerisini görme. Mesela kuru kuru dediğiniz gibi bir ezber meselesi değil zaten. Yani burada amel meselesi onun için devreye giriyor. Onu besleyen unsurlardan birisi. Siz bilgi sahibisiniz de eğer onu davranışa yansıtmıyorsanız sahip olduğunuz bilgiyi, işte başta ifade ettiğimiz hani o merkebin kitap taşıması gibi bir zemine doğru evriliyorsunuz demektir. Burada işte o tefekkür zeminine taşıyacak bizi ana şey, bilgiyi elde ettik. Elde ettiğimiz bilgi bizde davranış olarak kendisini göstermeye başladı. Biz mesela iyilik yapmanın insani bir tavır olduğunu kitaptan okuduk, öğrendik. Bilgi bazında söylüyorum, mahlukat bazında da örneğini verebiliriz. Bu bilgi bizde var ama bu bilgi ne zaman bizde bir değere dönüşüyor? O öğrendiğimiz şeyi davranış olarak elimizdeki bir imkanı, bu bilgi olur, bu para olur, bir başka şey olur. Onu alıp diğer insana faydalandırmaya başladığımız andan itibaren biz onu artık değere doğru yöneltmişiz demektir. Bilgi olmaktan amel olmaya doğru yönelmiş, evrilmiş. Amel olarak bizde tebarüz etmeye başladığında bunlar tekrar edile edile artık bir hikmete doğru evriliyor. O hikmet arkasından tefekkürü getiriyor. Neden ve niçinliği getiriyor. Hı hı. O tekrar ettiğiniz davranışlar, iyi davranışlar sizde o davranışın özüne doğru bir seyahat imkanı sunuyor. Bunu niye yaptınız? Bu davranıştan size doğru ne tür olumlu bir enerji geliyor? Sizi ne tür değiştiriyor, dönüştürüyor? İşte burada namazın belki insanı ıslah etmesindeki temel vurgulardan birisi budur. Bizim hayatımızda olumlu amellerde en temel ibadetlerden birisi günde 5 defa kılınması istenen namazdır. Mesela namazın o tekrarından beklenen şey şu, insandaki kötülüğü yok etmesidir. Mesela tebessümden, yani siz sürekli yani davranış bazında bir başka herkesin yapabileceği bir örnek üzerinden yürüyelim. Tebessümü eksik etmediğinizde karşıdaki insanlara karşı, o tebessüm hem sizde hem karşıdaki insanda oluşturduğu enerjiyle bir huzur ortamına doğru evriliyor. O amelin karşılığı olarak bize yansıyor. Bir meyve veriyor. Yani davranış bir meyve vermiş oluyor. Tıpkı hani bilgiyi bir ağaca benzeteceksek ağaçtan beklenen şey ne? Meyve vermesi. Yani meyve vermediyse bir anlamı yok. Hı hı. Büyüttünüz, yetiştirdiniz.
Meyvesi
ama
yok.
Meyve vermiyor. Bir
ki
anlamı
var,
yok.
Öyle gör, hiçbir işe yaramıyor.
Yaramıyor. Bir müddet sonra onu kesmek durumunda
amacına
kalıyorsun.
Amacına uygun değil.
Ha, insan da bilgiyle yüklendi. Birçok şeyi öğrendi. Neyin doğru, neyin yanlış, neyin olması gerektiği, neyin olmaması gerektiği ve bu bütün bu var olanın arkasında bir var ediciye doğru bir seyahat yapamıyorsa bilgisiyle, bir yolculuğa kapı açamadıysa, işte o zaman bulunduğu yerde kilitlendi kaldı demektir. Bunun tehlikesine dikkat çekiliyor. Başka nedir? Mesela yine ilim ve amel konusunda ilim mi önemlidir, amel mi önemlidir, bu da tartışılmış. Yine öncelik burada ilme verilmiş. Yani ilim olmadan yapılan amelin çok fazla bir değeri yok. Mesela bugün o kadar çok keşifler yapılmış ki insanlığın önüne sunulmuş. Bu keşifi yapan kişi bu keşfin yaratıcısına yönelememişse, yani keşfettiği şeyi yaratana keşfinde bir seyahat yapamamışsa, iş dünyada kalmışsa, insanlığın faydasına ne kadar iş yaparsa yapsın ahirette alacağı bir karşılığın olmadığına dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. Mesele burada şu. Hayatın hedefi, bütün var edilenin hedefinin adresi burası değil aslında. Burayı güzel kılıp öbür taraftan pencere açabilmektir. Ebedi hayata doğru bir yöneliş sağlayabilmektir. Ona biz inanç diyoruz, iman diyoruz. İslam söz konusu olduğunda budur. İslam öncesi dinler söz konusu olduğunda iyi bir Hristiyansa, yine ondan önceki din söz konusu olduğunda iyi bir Yahudi ise, işte o kapıyı açabildiyse, oradan girebildiyse, Allah'a doğru bir doğru yolculuk yapabildiyse hem dünyayı kazanmış hem de ahireti kazanmış ve bilgi erdirmiş ve oldurmuş bir zeminde bilgiye dönüşmüş demektir.
Yani ilim ve amel buraya yönelik değil, daha çok diğer tarafa.
Hem buraya yönelik olacak fakat götürüsü oraya doğru. Götürüsü oraya doğru.
Peki, evet. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Değerli dinleyiciler, Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden'le birlikteydik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Gönül sohbetleri.